Ayrım 20, sayfa 170. Kimi zaman sakin, ciddi bir hüzün çökerdi üstüne. O zaman bana iyice sokulur, maviş gözleriyle gökyüzüne umutla bakar ve konuşurdu. Büyük annem sık sık kızar ama annem hiç kızmaz. O yalnızca güler. Onu herkes sever çünkü onun hiç yeterince zamanı yoktur. Hep ziyaretçileri gelir ve ona bakarlar. Çünkü o çok güzeldir. O benim sevimli annemdir. Olyosol da ona sevimli anne diyor. Bana hiç tanımadığım bir dünyadan söz eden bu kızı dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Annesinden hep severek söz eder, büyük bir istekle bana birçok şey anlatırdı. Önümde yeni bir yaşam açılıyor ve ben bir kez daha Kraliçe Margot'u düşünüyordum. Bütün bunlar kitaplara duyduğum inancı ve yaşama olan ilgimi güçlendiriyordu. Bir akşam basamaklarda oturmuş, Otkos'a gezmeye giden patronumla karısını bekliyordum. Küçük kız kollarımda neredeyse uyuyakalmıştı. Annesi atıyla çıka geldi. Hafifçe yere atlayarak başını uzattı ve sordu. Ne oluyor? Uyuyor mu? Evet. Peki. Tyufyaev geldi, atı aldı. Kadın kamçasını kemerine soktu ve kollarını uzatarak onu bana ver dedi. Ben yatırırım dedim. Kadın ayağını kapı basamağına vurarak sanki atına bağırırcasına hayır diye haykırdı. Küçük kız uyandı, gözlerini kırpıştırarak annesine baktı ve o da kollarını uzattı. İkisi birlikte gittiler. İnsanların bana bağırmalarını kanıksamıştım ama bu kadının çıkışması gücüme gitmişti. O çok alçak sesle de bir buyruk verse herkes onun dediğini yapardı. Birkaç dakika geçmemişti ki şaşı hizmetçi beni çağırmaya geldi. Küçük kızın zorluk çıkardığını, bana iyi geceler dilemeden uyumak istemediğini söyledi. Koltuklarım kabararak salona girdiğimde küçük kız annesinin kucağında oturuyor, annesi becerikli elleriyle kızın giysilerini çıkarıyordu. İşte senin şu canavarın geldi. Ne? Peki öyleyse, o zaman senin erkek arkadaşına bir armağan verelim. Verelim ister misin? Evet, isterim. Güzel, ben ona bir şey veririm. Ama şimdi senin yatma zamanın. Küçük kız elini uzatarak, yayına kadar hoşça kal, dedi. Yayına kadar Tanrı seni korusun. Kadın şaşkın şaşkın bağırdı. Kim öğretti bunu sana? Büyük annen mi? Evet. Küçük kız gidince parmağıyla işaret ederek beni yanına çağırdı. Sana ne verelim? Herhangi bir armağana gerek duymadığımı ama mümkünse küçük bir kitabı ödünç verebileceğini söyledim. Parfüm kokulu sıcak elleriyle çenemi yukarı kaldırıp sevimli bir gülümsemeyle sordu. Demek okumayı seviyorsun. Ne tür kitaplar okudun? Gülümserken güzelliği daha da artmıştı. Utana sıkıla birkaç roman adı saydım. Ellerini masaya koydu, parmaklarıyla yavaşça tıpırdatarak sordu. Onlar da senin hoşuna giden şey nedir? Kadından güçlü ve tatlı çiçek kokuları yükseliyor ve bu kokular at teri kokusuyla garip bir biçimde karışıyordu. Uzun kirpiklerinin arkasından dalgın ve ciddi bir tavırla bana baktı. Daha önce hiç kimse bana böyle bakmamıştı. Odada öyle çok güzel ve yumuşak mobilyalar vardı ki bir kuş yuvası gibi daracık görünüyordu. Yeşil bitkilerin yaprakları pencereleri örtüyor, odanın karanlığı içinde sobanın Hollanda işi kar beyazı çinileri parıldıyordu. Sobanın yanında siyah bir piyano ışıldıyordu. Slav kilisesine ait yazılar, büyükçe basılmış parşömen tomarları vardı. Her birinin altında kalın kordonlara bağlanarak asılmış siyah renkli geniş mühürler göze çarpıyordu. Dilim döndüğünce kadına yaşamımın çok zor ve sıkıcı olduğunu ama kitapların bana bunu unutturduğunu anlatmaya çalıştım. Yerinden fırlayarak, ''Ah, sahi mi?'' dedi. ''Dediğin gibiyse iyi. Bu hiç de kötü değil.'' Peki öyleyse şimdi ne yapsak acaba? Ben sana kitap veririm ama şu sırada kitabım yok. Şimdilik bununla başlayabilirsin. divandan sarı ciltli, kalın, paramparça bir kitap aldı. ''Al bunu oku, sonra ikinci cildini de veririm. Hepsi 4 cilttir.'' Yanından Prens Merşeski'nin Petersburg'un gizleriyle ayrıldım ve bu çok ciddi kitabı okumaya başladım. Gel gelelim daha ilk sayfalardan başlayarak Petersburg'un gizlerinin Madrid, Londra ve Paris'in gizlerinden daha sıkıcı olduğunu açık seçik anladım. Yalnızca özgürlük ve sopayı konu alan manzum masal beni heyecanlandırdı. Özgürlük. Ben senden daha üstünüm demiş. Çünkü senden daha zekiyim. Sopa yanıt vermiş. Hayır, asıl ben senden daha üstünüm. Çünkü ben güçlüyüm. Tartıştıkça tartışmışlar. Sonunda dövüşmeye başlamışlar. Sopa özgürlüğü bir güzel dövmüş. Aklımda kaldığı kadarıyla yara bere içinde kalan özgürlük hastanede ölmüş. Kitapta nihilistler de tanımlanıyordu. Anımsıyorum da Prens Meşerski'ye göre bir nihilist öyle zehirli, öyle kin dolu biriymiş ki tavuklara şöyle bir bakacak olsa hepsini öldürürmüş. Nihilist sözcüğü bana saldırgan ve edepsiz bir sözcük gibi göründü. Ama bütün anlayabildiğim bu kadarcıktı. İyi kitapları anlamayı öğrenemediğimi düşünerek üzüntüye kapıldım. Bu kitabın iyi bir kitap oluşundan nasıl emin olduğuma gelince, böylesine güzel ve gururlu bir kadın elbette kötü kitap okumaz diye düşünüyordum. Meşerski'nin sarı ciltli romanını geri götürdüğüm zaman sordu. Nasıl, beğendin mi bari? Alınacağı düşüncesiyle ona beğenmedim demek zoruma gitti. Ama o gülmekle yetindi. Yatak odasının önündeki perdenin arkasına geçti ve oradan mavi maroken ciltli küçük bir kitap alıp getirdi. Bunu beğeneceksin ama sakın kirletme. Getirdiği Puşkin'in şiirleriydi. Bu şiirleri bir oturuşta okudum. Kendini bir anda hiç görmediği güzel bir yerde bulunan ve her yeri birden aç gözlerle görmek isteyen biri gibiydim. İnsan bataklık bir ormanın yosunlu tepeciklerinde uzunca bir süre taban teptikten sonra birdenbire önüne serilen kuru, günlük güneşlik çiçekli bir düzlüğe çıktığı zaman da aynı duygulara kapılırdı. Bir an durup bu güzelliği kendinden geçercesine seyreder, sonra bir adım atar, ayakları toprağın yumuşacık çimenlerine dokundukça tatlı bir sevinç duyarak dört bir yana koşardı. Puşkin'in şiiri içtenliği ve müziğiyle beni öylesine hayran bırakmış, öylesine şaşırtmıştı ki düz yazı uzun süre bana yapmacık bir şeymiş gibi göründü ve düz yazı okumak bana uzun süre zor geldi. Ruslan'la Ludmilla'nın ön sözü büyük annemin en güzel öykülerini aklıma getiriyor. Kimi dizeler içerdikleri apaçık gerçekle ve güzellikle beni ürpertiyordu. Orada ender ve görülmeyen keçi yollarında, göze görünmeyen yaratıkların ayak izleri. Bu olağanüstü dizeleri kendi kendime yineliyor, bana çok tanıdık gelen, hiç bilinmeyen keçi yollarını civa gibi parlak çiğ damlalarıyla hala yüklü olan çiğnenmemiş çimenler üzerindeki gizemli ayak izlerini görüyordu. Tanımladığı her şeyi rengarenk bir bayram neşesiyle bezeyen bu uyumlu dizeleri kolayca ezberleyebiliyordum. Bu dizeler beni mutlu ediyor, yaşamımı daha kolay ve güzel kılıyordu. Gerçekten de şiirler bana yeni bir yaşam umuşluyordu. Okuyabilmek ne büyük mutluluktu. Puşkin'in olağanüstü öyküleri beni her şeye yakınlaştırıyor, her şeyi daha anlaşılabilir yapıyordu. Onları birkaç kez okuduktan sonra kusursuzca ezberlemiş oluyordum. Yatağa yattığım zamanlar gözlerimi kapar, uyuyup kalıncaya kadar şiirleri fısıldanırdım. Bu öyküleri sık sık emir erilerini anlatıyordum. Dinlerken kahkahayla gülüyor, dostça bir havayla sövüyorlardı. Sidorov başımı okşayarak yumuşak bir sesle ''Ne olağanüstü değil mi ha? Ah tanrım! Hayret doğrusu!'' Bendeki coşkun mutluluk patronlarımın gözünden kaçmamıştı. Yaşlı kadın homurdanıyordu. Okumaktan başka bir halt ettiği yok küçük şeytanın. Semaver 4 gündür temizlenmeyi bekliyor. Hani bir oklava dayağı istiyor ki? Oklava'da ne oluyordu? Ben oklavaya karşı kendimi aşağıdaki dizelerle savunuyordum. Kapkara ruhuyla ihtiyarcadı, tüm kötülükleri sever. Bu kitabı okuduğunu düşündükçe güzel kadın gözümde daha da büyüdü. Hayır, makasların karısı gibi sıradan biri değildi o. Porselen bir biblo parçası değildi. Kitabı geri götürüp üzgün bir tavırla teslim ederken kendinden emin bir havayla sordu. Bunu beğenmişsindir artık. Hiç daha önce Puşkin'i duymuş muydun? Puşkin'e ilişkin bir şeyleri dergilerden okumuş olmama karşın onun hakkında daha fazla bir şeyler anlatsın diye hayır diye yanıt verdim. Puşkin'in yaşamı ve ölümü üzerine kısaca bilgi verdikten sonra bir ilkbahar günü gibi gülümseyerek kadınları sevmenin ne denli tehlikeli olduğunu görüyorsun işte dedi. Okuduğum kitaplardan bildiğim kadarıyla sevmek gerçekten de tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir şeydi. Tehlikeli ama herkes birini seviyor dedim. Sonunda da acısını kadınlar çekiyor. Her şeye bakarken yaptığı gibi bana bakarken gözlerini kıstı ve ciddi bir havayla "Bak sen," dedi. "Demek sen bütün bunları anlıyorsun. Öyle mi? O zaman umarım bunu asla unutmazsın." Sonra ne tür şiirlerden hoşlandığımı sormaya başladı. Elimi kolumu sallaya sallaya tüm yüreğimle coşarak ona şiirler okumaya başladım. Beni ağırbaşlı bir tavırla sessizce dinledi. Sonra kalktı. Odada bir aşağı bir yukarı yürürken dalgın dalgın söylendi. "Ah sen, benim sevgili küçük vahşim. Senin okula gitmen gerek. Ne yapabilirim? Bir düşüneyim bakalım. Patronlarınla kanban var mı senin?" Onu anlattığım zaman sanki beni kınıyormuş gibi bir tavırla "Ha, öyle mi?" diye bağırdı. Bana Berager'in şarkılarının sayfa kenarları yaldızlı, oyma klişeden resimlerle bezenmiş kırmızı ciltli güzel bir baskısını verdi. Acı bir hüzünle şenlikli bir şamatanın garip bir biçimde karıştığı bu şiirler neredeyse aklımı başımdan aldı. İhtiyar dilencinin acı sözlerini okurken tepeden tırnağa buz kesildim. "Ben zararlı bir solucanım. Sizi rahatsız mı ediyorum? Niçin ezmiyorsunuz beni ayaklarınızın altında? Acımak neye yarar? Ezin beni daha iyi. Niçin bana hiç öğretmediniz vahşi gücüme bir çıkış yolu bulmayı? Bir kurçukken oysa karıncaya dönüşebilirdim. Ben ihtiyar serseri, kucaklıyorum kardeşlerimi ölürken ve herkesi öcü almaya çağırıyorum." Bunun ardından ağlayan kocayı okurken gülmekten gözlerimden yaş geldi. Özellikle Baranger'in şu sözcüklerini anımsıyorum. "Neşeyle yaşama sanatı basit kimseler için zor değildir." Baranger bende eli avuca sığmaz bir sevinç uyandırıyor. İçimi yaramazlık yapmak, şımarmak, herkese iğneleyici sözler söyleme isteğiyle dolduruyordu. Çok geçmeden bu konuda uzman kesildim. Berenger'in şiirlerini ezberledim. Birkaç dakikalığına mutfaklara uğradığım zaman hemen emirerlerine bunları büyük bir şevkle okuyordum. Ama şu dizelerden sonra bundan vazgeçmek zorunda kaldım. 17'sindeki bir kıza şapka mı yakışmaz? Bu dizeler adamların kızlardan son derece çirkin bir şekilde söz etmelerine neden oldu. Öfkeden çılgına döndüm. Uzun saplı bir tencereyi kaptığım gibi Ermukin'in kafasına patlattım. Sidorov'la öbür askerler beni hemen kaçırdılar. Gel gelelim o günden sonra mutfaklardan uzak durmaya karar verdim. Sokağa çıkmama izin vermiyorlardı. Aslında gezmeye ayıracak zamanım da yoktu. İşim gittikçe ağırlaşıyordu. Her zamanki ev işlerinin, hizmetçiliğin ve ayak işlerinin dışında her gün geniş tahtalara keten bez gererek çiviliyor, bunlara bina planları yapıştırıyor, patronumun hesaplarını temize çekiyor, müteahhitlerin harcamalarını denetliyordum. Patronum sabahtan gece yarılarına kadar makine gibi çalışıyordu. O zamanlar pazar yerindeki resmi binalar tüccarların özel mülkiyetine devrediliyordu. Alışveriş merkezindeki birimler hızla elden geçiriliyordu. Patronum hem eski dükkanların onarımıyla hem de yenilerinin yapımıyla ilgileniyordu. çatılarda pencereler açmak, kemerleri değiştirmek gibi işlerin planını çiziyordu. Ben bu çizimleri içinde 25 ruble bulunan bir zarfla birlikte yaşlı bir mimara götürüyordum. Mimar parayı aldıktan sonra çizimleri imzalıyordu. İş bu çizimler aslına uygun olup tüm çalışmalar İmyarok'un gözetiminde yürütülmüştür. Kuşkusuz bu planların belirttiği gerçek yerleri asla görmüyor, inşaatı da hiç denetlemiyordu. Çünkü evinden dışarı adım atamayacak kadar hastaydı. Pazar yeri denetçisine ve kentteki önemli yetkililere rüşveti ben götürüyor, karşılığında patronum deyimiyle her türlü suç işleme izni alıyordum. Bütün bunlar da bana patronlarım akşam gezmelerine gittiklerinde onları kapı merdivenlerinde bekleme izni kazandırmıştı. Bu pek sık olmazdı ama eğer dostlarını ziyarete gitmişlerse dönmeleri gece yarısını geçerdi. Ben de kapı önündeki merdiven sahanlığında ya da evin karşısındaki odun yığınları üstünde saatlerce oturur, güzel hanımefendimin oturduğu dairenin penceresine bakar, neşeli konuşmalara ve müzik seslerine kulak kabartırdım. Pencereler hep açık olurdu. Perdenin ve sık çiçeklerin arasından bir odadan öbürüne gidip gelen subayların düzgün karartılarını, yuvarlanır gibi dolaşan binbaşıyı ve son derece güzel, yalın ve etkileyici giysileriyle hanımefendimin boşlukta yüzercesine yürüyüşünü görürdüm. Kendi kendime ona Kraliçe Margot adını taktım. Pencerelere bakarken Fransız romanlarında sözü edilen mutlu yaşantı işte bu diye düşünürdüm. Bu bana her zaman biraz üzüntü verirdi. Kraliçe Margot'u bir çiçeğin çevresinde dört dönen arılar gibi bir yığın erkekle çevrili görmek benim çocuk kıskançlığımı derinden etkiliyordu. Alnında yara izi bulunan çökük gözlü, uzun boylu, üzgün görünüşlü bir subay ötekilerden daha seyrek ziyaret ediyordu. Yanında kemanını da getiriyor ve olağanüstü güzel çalıyordu. Öyle ki gelip geçenler pencerelerin altında duruyor, sokaktaki tüm insanlar direk yığınlarının üstüne oturup kulak kesiliyordu. Patronlarım bile eğer evdeyseler pencereleri açıyor, müzisyeni dinliyor ve ona övgüler düzüyordu. Onların katedralin baş diyakozundan başka hiç kimseden övgüyle söz ettiklerini anımsamıyorum. Ama balık ciğerinden yapılan tartları müzikten daha çok sevdiklerini çok iyi biliyordum. Kimi zaman subay eliyle alnına bastırarak boğuk bir sesle soluk soluğa şarkı söyler ya da şiir okurdu. Bir seferinde ben pencerenin altında küçük kızla oynarken Kraliçe Margot ondan bir şarkı söylemesini rica etti. Subay uzunca bir süre mırın kırın ettikten sonra duru bir sesle söylemeye başladı. Şarkıya güzellik gerek ama güzelliğe şarkı da gerekmez. Bu dizeleri çok beğendim ve her nedense subaya acıdım. Odasında kimse olmadığı zamanlarda piyanosunun başına oturup çalmaya başlayınca hanımefendimi seyretmeye bayılıyordum. Müzik beni kendimden geçiriyordu. Pencerenin ötesinde, lambanın sarı ışıkları içinde, kadının görkemli profilinden, keskin hatlı endamından başka hiçbir şey görmüyordum. Beyaz elleri tuşların üstünde kuşlar gibi uçuşuyordu. Ona bakıyor, bu hüzünlü müziği dinliyor ve düş gücüm coşuyordu. Bir yerlerde bir define bulsam, hepsini ona versem, onu zengin etsem. Skobelev olsaydım, Türklere hemen savaş açar, fidye isterdim. Otkos'ta kentin en güzel semtinde bir ev yaptırır, onun hakkında herkesin ileri geri konuştuğu bu sokaktaki evi bırakıp gitmesi için yaptırdığım evi ona verirdim. Komşular ve avludaki bütün hizmetçiler, özellikle patronlarım, makasların karısına yaptıkları gibi Kraliçe Margot için de iğrenç dedikodular yayıyorlardı. Ama bunu yaparken ortalığı kolaçan edip seslerini alçaltıyor, daha dikkatli davranıyorlardı. Belki de ondan korkuyorlardı. Çünkü önemli bir adamın dul karısıydı. Odasının duvarlarındaki fermanlar, kocasının atalarına Büyük Petro, Alexey ve Godunov gibi çarlar tarafından verilmişti. Bunu bana okuma yazma bilen ve sürekli İncil okuyan asker Tiyufyayev anlatmıştı. Belki de insanlar sapı leylak rengi taşla süslü kamçısıyla dövmesinden korkuyorlardı. Dediklerine göre bir seferinde önemli bir yetkiliyi kamçılamıştı. Gerçi fısıltıyla da söylense bu sözler yüksek sesle söylenenlerden daha iyi değildi. Hanımefendi bir düşmanlık bulutu içinde yaşıyordu. Bana acı çektiren bu düşmanlığı bir türlü anlayamıyordum. Victor gece yarısından sonra eve döndüğü bir gün, Kraliçe Margot'un penceresine baktığını ve kadını bir kanepede otururken gördüğünü, onun önünde diz çöken binbaşının da kadının ayak tırnaklarını kestiğini ve bir süngerle ayaklarını sildiğini söyledi. Ayrım sonu, sayfa 178.